Ayrım 35. Sayfa 399. Şayika A.J. Cronin. Çünkü iddiamızı ispat ettiğimiz için buna lüzum görmüyorum. Mary Boland, Dr. Manson tarafından Londra'nın en iyi hastanesinde ünlü bir mütehassıs tarafından tedavi edilirken alınmış, diplomasız bir insanın şüpheli kliniğinde Dr. Thorogood'un tehlikeli olduğunu söylediği bir ameliyat yapılmıştır. Üstelik bu ameliyatta Dr. Manson da yardımcı olmuştur. Sayın Başkan, bu rastlantı eseri bir hareket değil, tıp kanununa karşı koymak için tamamen önceden hazırlanmış bir plandır. Bay Boone memnuniyetle yerine oturdu ve gözlüğünü parlatmaya başladı. Salonda derin bir sessizlik oldu. Andrew gözlerini yerden ayırmıyordu. Davanın bu şekilde bir yön alması onun için büyük bir azaptı. Acı bir şekilde kendisine sanki bir caniymiş gibi davrandıklarını düşündü. Biraz sonra avukatı öne doğru ilerleyerek konuşmak için hazırlandı. Horner yine her zamanki gibi telaşlı görünüyordu. Yüzü kızarmıştı. Yine de bu hali meclis tarafından hoş karşılanmışa benziyordu. Başkan konuştu. Evet, Bay Horner, sizi dinliyoruz. Horner öksürerek sesini ayar etti. Sayın Başkan ve üyeler, ben burada Bay Boone'un ileri sürdüğü delilleri çürütmek için bulunmuyorum. Bu delillerin de doğru olup olmadığını inceleyerek bakacak değilim. Fakat aleyhimizde ileri sürülen bu deliller tamamen bizi ilgilendirir. Aynı zamanda davanın seyrini değiştirecek birkaç nokta var ki müvekkilimin lehinde rol oynayabilir. Bayan Boland'ın eskiden beri Dr. Manson hastası olduğundan hiç bahsedilmedi. Dr. Manson bu hastalıkla şahsen ilgilenmişti. Çünkü Bayan Boland çok yakın bir arkadaşının kızıdır ve bununla kendi özel meselesi gibi uğraşmıştır. Dr. Manson'ın hareketinin tamamen yanlış olduğunu kabul ediyorum. Fakat şunu belirtmek isterim ki, bu ne şerefsiz ne de kötü niyetle yapılmış bir harekettir. Biraz önce Dr. Thorogood'la Dr. Manson'ın tedavi şekli yüzünden anlaşamadıklarını duyduk. Dr. Manson'ın çok ilgi duyduğu bu hastayı yeniden ele alması fena bir hareket değildir. Tabii ki kıymetli meslektaşına fenalık etmek istemezdi. Bu, Bay Boone'un ileri sürdüğü delillere karşı uydurulmuş bir bahane değildir. Horner bir an durdu, cebinden mendilini çıkartarak öksürdü. Üzerinde büyük bir engelle karşı karşıya bulunan insanın hali vardı. Bay Stillman'la Balavuy'da işbirliği yapmasına gelince, meclis üyelerinin Stillman'ın şöhretini duyduklarını tahmin ediyorum. Kendisi diplomasız bir insan olmakla beraber, birçok hastayı tedavi ederek ün kazanmıştır. Başkan soğuk bir şekilde sözünü kesti. Bay Horner, siz meslekten olmadığınız halde bu fikre nasıl ileri sürebilirsiniz? Çok doğru efendim. Benim gayem Bay Stillman'ın karakter sahibi bir insan olduğunu söylemektir. Yıllarca önce Dr. Manson'ın ciğerler üzerine yaptığı bir araştırma için mektuplaşmış, daha sonra klinik açmak üzere buraya gelince Dr. Manson'la tanışmıştır. Bu bakımdan Dr. Manson'ın Bayan Boland'ı tedavi ettirmek için Bellevue'ya götürmesinde hiçbir sakıncalı taraf yoktur. Bay Boone, Bellevue'nun şüpheli bir müessese olduğunu ileri sürdürer. Yüksek Meclis'in bu noktanın aydınlanmasıyla ilgileneceğini sanıyorum. Bayan Boland, lütfen gelir misiniz? Mary ayağa kalktığı zaman bütün meclis üyeleri merakla genç kıza baktı. Çok heyecanlı olmasına rağmen sağlığı normal görünüyordu. Andrew'ya bakmadan ilerledi. Horner sordu. Bayan Boland, bize lütfen gerçeği söyleyin. Bellevue'da kaldığınız sırada şikayete değer bir durumla karşılaştınız mı? Hayır. Aksine çok memnun kaldım. Andrew genç kızın daha önceden hazırlandığını anladı. Cevaplarını dikkatle veriyordu. Hiçbir ağrı duymuyor musunuz? Hayır, kendimi çok iyi hissediyorum. Yapılan tedavi ilk konsültasyondan sonra Dr. Manson'ın teklif ettiği tedavinin aynı mıydı? Evet. Başkan söze karıştı. Bunun konuyla ilgisini görmüyorum. Horner çabucak cevap verdi. Bu tanıkla işim bitti efendim. Sayın üyeler, görülüyor ki Bellevue'da yapılan tedavi Doktor Manson'ın teklif ettiği tedavidir. Bu belki başkalarına göre alışılan kurallara aykırıdır. Ben Doktor Manson'la Stillman arasında hiçbir mesleki işbirliği olmadığını iddia ediyorum. Sıra şimdi Doktor Manson'ın dinlenmesine geldi. Andrew durumunun ciddiyetini bilerek ayağa kalktı. Bütün gözler kendisine çevrilmişti. Rengi sapsarıydı. Midesini soğuk bir boşluğun kapladığını hissetti. O anda Horner'ın kendisine doğru soru sorduğunu fark etti. Doktor Manson, iddia edilen işbirliği için Bay Stillman'la hiçbir ücret aldınız mı? Asla. Sizi bu işi yapmaya zorlayan gizli bir gaye var mıydı? Hayır. Meslektaşınız Doktor Thurgood'un şöhretini gölgelemek istediniz mi? Hayır. Onunla çok iyi anlaşıyorduk. Sadece bu olayda fikir ayrılığına düştük. Öyleyse meclise tıp kurallarına karşı gelmek yahut çirkin bir harekette bulunmak için en büyük bir düşünceniz olmadığına dair şerefiniz ve samimiyetiniz üzerine yemin edebilir misiniz? Evet. Andrew yerine oturdu. Horner, müvekkilinin yanlış bir şey söylemesinden korkmuştu fakat artık bunu selametle atlatmışlardı. Yapacağı özet ne kadar kısa ve açık olursa başarı şanslarının da o kadar fazla olacağını hissetti. Söze başladı. Yüksek meclisi daha fazla oyalamak istemiyorum. Sizlere Doktor Manson istemeyerek bir hata yaptığını göstermeye çalıştım. Sizlerin sadece adaletinize değil, aynı zamanda merhametinize de sığınarak dikkatlerinizi müvekkilimin geçmişine çekmek isterim. Onun mazisi her insanın iftihar edeceği şerefli bir mazidir. Hepimiz çok zeki insanların bile hatalar yaparak mesleklerini kaybettiklerini biliriz. Ve ben şimdi karar vereceğiniz bu davanın onlardan biri olmamasını diliyorum. Horner'ın sesindeki özür dileyen ve alçak gönüllü ifade meclis üzerinde çok iyi bir tesir bıraktı. Fakat Boone bir anda ayağa fırladı. Sayın Başkan, izin verirseniz Doktor Manson'a soru sormak istiyorum. Sonra hızla dönerek Andrew'a baktı. Doktor Manson, verdiğiniz bir sorunun cevabı bana pek açık gelmedi. Çirkin bir harekette bulunmak için hiç gayeniz olmadığını söylediniz. Stillman'ın diplomasız olduğunu bilmiyor muydunuz? Andrew kaşlarını çatarak dik dik buğuna baktı. Bu titiz avukatın hareketleri bütün dava boyunca kendisini suçlu hissetmesine sebep olmuştu. İçinin derinliklerinde ansızın küçük bir kıvılcımın parladığını hissetti. Cevap verdi. Evet, doktor olmadığını biliyordum. Bunun yüzünde memnuniyetten dolayı yılışık bir gülümseme belirdi. Ya, demek bu sizi yine de yolunuzdan geri çevirmedi. Evet, o bile çevirmedi. Andrew artık soğukkanlılığını kaybettiğini hissediyordu. Derin bir nefes aldı. Bay Boone, celsenin başından beri sizin birçok sorular sorduğunuzu gördüm. Eğer izin verirseniz ben de size bir soru sormak istiyorum. Louis Pasteur adını duydunuz mu? Boone bu soru karşısında afalladı. Evet, kim duymamış ki? Çok doğru, kim duymamış ki? Bay Boone, belki de şimdi söyleyeceğim şeylerden haberiniz yoktur. İzin verirseniz anlatayım. Tıp aleminin en değerli insanı Louis Pasteur, doktor değildi. Dünyaya en iyi ve kat'i ilacı hediye eden Elric de öyle. Afkin de diplomalı bir doktor değildi. Fakat Hindistan'da veba salgınıyla savaştığı zaman diplomalı doktorların yapamayacağını başardı. Aynı şekilde Mankinoff da bu durumdadır. Büyüklük bakımından Pasteur'den sonra gelen bu değerli insan da ehliyetli bir doktor değildi. Bu küçük olayları size hatırlattığım için özür dilerim, Bay Boone. Belki bu örnekler size hastalıklarla savaşan, ismi sicilde kayıtlı olmayan her insanın hilekar ve budala olmadığını gösterir. Salonu elektrikli bir sessizlik kapladı. Celsenin başından beri dava ciddi bir hava içine devam ederken, ansızın ikinci derecedeki bir mahkemede görülen dava havasına bürünmüştü. Bütün meclis üyeleri yerlerinde dimdik oturuyorlardı. Bilhassa Abby, gözlerinde anlaşılmaz bir ifadeyle Andrew'ya bakıyordu. Bir an sessizlik oldu. Horner eli yanağına dayalı, büyük bir kederle durumu izliyordu. Davayı kaybedecekleri artık kaçınılmaz bir gerçekti. Bunun feci bir şekilde bozulduğu halde gayretle kendisini toparladı. Evet, bunlar şerefli isimlerdir. Herhalde Stillman'ın bunlarla kıyas etmiyorsunuz. Andrew büyük bir öfkeyle cevap verdi. Neden olmasın? Onlar sadece öldükleri için şerefli insanlar oluyorlar. Ko hayattayken Virkov'un alay ve hakaretleriyle karşılaşmıştı. Fakat artık ona hakaret edilmiyor. Bizler yalnız Schipplinger ve Stillman gibi insanlara hakaret ediyoruz. İşte size bir örnek daha. Büyük ve orijinal fen düşünürü, Schipplinger de doktor değildi. Fakat o binlerce doktorun yaptıklarından çok daha fazlasını başardı. Onlar otomobillerde gezip alacakları ücreti düşünürlerken, Schipplinger bütün varlığını ilme adamış, günlerini araştırmalar ve tedavilerle geçirmişti. Sonunda ise yoksullukla pençeleşmek zorunda kalmıştı. Boone alayla dudak büktü. Yani onlara olduğu kadar Stillman'a da mı hayranlık duyuyorsunuz? Evet, çünkü o hayatını insanlık sağlığına adayan büyük bir idealisttir. Fakat o aynı zamanda kıskançlık, haksızlık ve kötülükle de savaşmak zorunda kaldı. Kendi memleketinde galip geldi ama anlaşıldığına göre henüz burada gelememiş. Ben yine de onun vereme karşı bu memlekette yaşayan bütün insanlardan daha fazla başarı kazandığına inanıyorum. Evet, kendisi bu mesleğe dahil değildir. Fakat mesleğe dahil birçok doktor hayatları boyunca vereme karşı savaştıkları halde küçük bir başarı bile elde edemediler. Salonda derin bir sessizlik vardı. Mary Boland'ın gözleri hayranlık ve endişeyle parlayarak Andrew'a dikilmişti. Horner yavaş yavaş üzgün bir halde kağıtlarını toplayarak çantasına koyuyordu. Ne söylediğinizin farkında mısınız? Evet. Andrew bütün sinirleri gerilmiş bir halde iskemlesinin arkasını kavradı. Çok ileri gittiğini farkındaydı fakat fikirlerini sonuna kadar savunmaya kararlıydı. O anda küstah bir tavır takınmıştı. Bütün gün aleyhimde ileri sürülen delilleri dinledim ve her seferinde de kendi kendime ne gibi bir suç işlediğimi sorup durdum. Ben şarlatan doktorlarla çalışmak istemiyorum. Sahte ilaçlara inanmıyorum. İşte bunun için her gün gelen fenli reklamları açıp okumuyorum. Belki lüzumundan fazla sert konuşuyorum fakat ne yapayım ki elimde değil. Hepimiz yeterli derecede açık fikirli değiliz. Eğer mesleğin dışındaki her şeyin yanlış, içindekilerin doğru olduğunu düşünmeye devam edecek olursak, bu fennin ilerlemesinde ölüm demektir. Bizler için evimizin içini düzene koymak zamanı geldi. Bundan dolayı da en baştan başlamamız gerek. Tahsillerini henüz bitirmemiş olan kıt bilgili doktorları düşünün. Ben mezun olduğum zaman insanlık için sadece bir tehlikeydim. Bütün bildiğim birkaç hastalık ve onlara verilecek ilaç isimlerinden ibaretti. Ne öğrendimse o günden sonra öğrendim. Sorarım size, mezun olduktan sonra kaç doktor bilgisini artırmak için çaba sarf etmiştir? İşlerinin çokluğundan zaman bulamıyorlar değil mi? Zavallılar. İşte bizim sistemimizin bozukluğu buradan başlıyor. Bunun için mecburi kurslar yapılmalı. Feni ilk plana getirmeli. Her pratisyene ihtisas ve işbirliğiyle araştırmalar yapabilmeleri için şans tanımalıyız. Ya doktorlarımızdaki tüccar zihniyetine ne dersiniz? Para kazanmak için hasta tedavi ediyor, gereksiz ameliyatlar yapıyor, tıbbi değeri olmayan birçok sahte ilaç kullanıyoruz. Bunlara bir son vermenin zamanı gelmedi mi? Hiçbirimiz bu mesleği ilerletmeyi ve bozuk sistemimizi düzeltmeyi düşünmüyoruz. Yapacağız diyoruz fakat her şey sadece lafta kalıyor. Hemşireleri yıllarca kötü koşullar altında çalıştırarak terletiyoruz. Karşılığında ise çok az bir ücret veriyoruz. Bu küçük bir örnekti. Benim anlatmak istediklerim bundan çok daha derin. Gelecekte bizlere önderlik edecek insanlara şans tanımıyoruz. Doktor Hanks'ı mı, Jarvis hesabına anestezi yapmak cesaretini gösterdiği için mükafat olarak meslekten attık. Doktor Hanksom'u Jarvis hesabına anestezi yapmak cesaretini gösterdiği için mükafat olarak meslekten attık. Fakat 10 yıl sonra Jarvis yüzlerce hastayı tedavi ederek Londra'daki bütün operatörleri hayret içinde bıraktı. Bunun üzerine kendisine önce şövalyelik unvanı verildi, sonra da halk onu büyük bir deha olarak ilan edince hemen Fahri MD ile mükafatlandırıldı. Ne yazık ki Hanksom yıllarca önce kalbi kırık ve perişan bir halde ölmüştü. Evet, meslek hayatımda birçok hatalar yaptığımı kabul ediyor ve üzüntü duyuyorum. Fakat Richard Stillman'la yaptığım işte hiçbir suç işlemedim. Bundan da pişman değilim. Sizlerden istediğim bütün şey Mary Boland'a bir defa bakmanız. Stillman'a ilk gittiği zaman zirve veremi onu pençesine almıştı. Şimdi ise tamamen hayata kavuştu. Eğer işlediğim suçun ispatını görmek istiyorsanız işte bu odada karşınızda duruyor. Andrew ansızın sözlerini bitirerek yerine oturdu. Üyeler arasında oturan Abby'in yüzünde tasvipkar bir ışık parladı. Boom hala ayakta, karmakarışık duygularla Manson'a bakıyordu. Sonra Andrew'un kendisini asabilmesi için yeterli uzunlukta hip verdiğini düşünerek başkanı selamladı ve yerine oturdu. Salon derin bir sessizliğe gömülmüştü. Sonra başkan her zamanki gibi sözleri söyledi. Bütün yabancılar salondan çıksın. Andrew da herkesle beraber dışarı çıktı. Biraz önceki küstahlığı kaybolmuştu. Başı ve vücudu fazla çalışan bir makina gibi uğulduyordu. Meclisin havası sanki onu boğmuştu. Horner'ın, Boland'ın, Mary'nin ve diğer tanıkların önünde sıkılıyordu. En çok avukatının yüzündeki melankolik ifadeye bakamıyordu. Bir budala gibi davranmıştı. Söylediği sözlerin çılgınlık eseri olduğunu şimdi görebiliyordu. Meclisin karşısında nutuk çekmek delilikten başka bir şey değildi. Yakında doktorluğa veda edecekti. Çünkü kendisini nasıl olsa meslekten atacaklardı. Yalnız kalmak için vestiyere gitti. Bir kenara oturarak sigarasını yaktı. Dili susuzluktan yanıyor, içtiği sigaradan hiçbir tat alamıyordu. Yere atarak ezdi. Birkaç dakika önce meslek hakkında ne kadar doğru şeyler söylemişti. Fakat doktorluktan atılacağını düşündükçe buna dayanamıyordu. Belki Stillman'la çalışabilirdi. Fakat bu onun özlemini duyduğu iş olmayacaktı. O, Danny ve Hope'la beraber olmak, projesini gerçekleştirip bu muhafazakarlığa darbesini indirmek istiyordu. Fakat bunu ancak meslek içinde yapabilirdi. İngiltere'de gayesini asla gerçekleştiremezdi. Artık Danny ve Hope, Truva'nın tahta atını yalnız başlarına destekleyeceklerdi. Bir an bu düşünce ona büyük bir elem verdi. Artık kendisi için gelecek günler karanlıktı. Meslek hayatının son anlarını yaşıyordu. Koridorda ayak sesleri duyunca ayağa kalktı. Diğerleriyle beraber salona girerken kendisi için yapacak tek şeyin kaldığını düşündü. Zaafını göstermemek için dua etti. Gözlerini yere dikerek sessiz ve hareketsiz bekledi. Salonda kimsenin meclis üyelerine bakmadığını fark etti. Herkes kendisinden bahsediyordu. İskemle gıcırtıları, öksürükler, fısıltılar, hatta birisinin lüzumsuz bir şekilde vurduğu kalem sesleri yankılar yaparak onu çıldırtacak hale getiriyordu. Fakat ansızın derin bir sessizlik oldu. Andrew bütün sinirlerinin gerildiğini hissetti. İşte sonu gelmişti. Başkan yavaş yavaş ve insana tesir eden bir sesle konuşmaya başladı. Andrew Manson, meclis aleyhinizde açılan davayı ve gösterilen delilleri dikkatle inceledi. Davanın asıl konusuna rağmen, meclis sizin insancıl duygularla hareket ettiğinize inandı. Bundan böyle adınızın kayıttan silinmemesine karar verdi. Andrew bir an geçirdiği şaşkınlıktan söylenenleri anlayamadı. Sonra bütün vücudu heyecanla titremeye başladı. Kendisini atmamışlardı. Demek artık serbestti, alnı apaçıktı. Suçsuz olduğu anlaşılmıştı. Titreyerek başını meclise doğru kaldırdı. Bütün yüzler şimdi ona bulanık bir sis perdesinin arkasından bakıyor gibi geliyordu. Fakat o içlerinden yalnız birini, Robert Abbey'in yüzünü apaçık olarak görebiliyordu. Abbey'in gözlerindeki anlayış dolu bakışlar onu daha fazla sıktı. Kendisini onun kurtardığını anlamıştı. Bir an o eski kayıtsız hali kayboldu. Sanki karşısında yalnız Abbey varmış gibi başkana doğru mırıldandı. Teşekkür ederim. Başkan son sözleri söyledi. Dava bitmiştir. Andrew ayağa kalktı. Bir anda etrafını arkadaşları aldı. Con, Mary, hayretler içinde kalan Horner ve bilmediği birçok insan. Hepsi de candan, sıcak bir sevgiyle elini sıkıyordu. Kendisini bir anda caddede buldu. Con hala omzuna vuruyordu. Kurtulmasının sevinciyle önünden geçen otobüslere, otomobil dizilerine derin bir hazla bakıyordu. Ansızın Mary'e doğru döndü. Genç kızın gözleri hala yaşlarla doluydu. Eğer bana yaptığın bütün bu iyiliklerden sonra sana bir şey olsaydı, vallahi o ihtiyar başkanı öldürürdüm. Con lafa karıştı. Allah aşkına ne diye üzülüp duruyorsun? Manson söze başladığı o an onları yeneceğini anlamıştım. Andrew sevinçle ve yarı şüpheyle gülümsedi. Saat 1'de üçü beraberce Museum Oteli'ne gittikleri zaman salonda Danny'nin beklediğini gördüler. Yüzünde memnun bir gülümsemeyle onlara doğru ilerledi. Fakat Horner müjdeyi telefon ederek vermişti. Sadece "Benim karnım acıktı, burada yemek yemeyiz, haydi yemeğe beraber gidelim" dedi. Yemeği Connaught lokantasında yediler. Philip sevincini hiç belli etmiyordu. Con'la arabalardan konuşuyorlardı fakat bu zaferi mutlu bir halde kutluyordu. Yemekten sonra Andrew'ya dönerek "Trenimiz saat 4'te kalkıyor. Hop, Stanborough Oteli'nde bizi bekliyor. Evi ucuza alabileceğiz. Ben biraz alışveriş yapacağım. Seninle 4'e 10 kala Houston'da buluşuruz." Andrew arkadaşına baktı. Onunla ilk defa Blaney'deki muayenehanede tanıştığı geceyi hatırladı. Ansızın sordu. "Ya beni meslekten atsalardı?" Philip başını salladı. "Öyle şey olmaz. Ben bunun hiçbir zamanda olmamasına dikkat edeceğim." Danny ayrıldığı zaman Andrew, Con ve Mary ile beraber Paddington istasyonuna gitti. Peronda sessizce beklerken genç adam davetini yeniden tekrarladı. "Bizi görmek için muhakkak Stanborough'a gelin. Bahar gelsin bizim küçük otobüse dolar geliriz." Tren kalktığı zaman daha bir saati vardı. Fakat o bütün kalbiyle bir tek şey yapmayı arzuluyordu. Otobüse atladı. Kensington Green mezarlığına gitti. Christie'nin mezarı önünde birçok şeyler düşünerek uzun zaman durdu. Canlı, açık bir ikindi vaktiydi. Genç kadın her zaman bu serin rüzgarı severdi. Bir ağacın tepesinde küçük bir serçe neşeyle cıvıldıyordu. Artık gitmeliydi. Olduğu yerde doğruldu. Ta uzaklarda uzanan bulutların şahikaları heybetli bir kalenin mazgallarını andırıyordu. Kitabın sonu. 5 Ağustos 2016. Sayfa 408. Archibald Joseph Cronin. 19 Temmuz 1896'da Dumbartonshire'da doğdu. 1981'de öldü. Glasgow Üniversitesi'nde tıp öğrenimi gördükten sonra 1. Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nde cerrahlık yaptı. Savaşı izleyen yıllarda Güney Galler bölgesindeki kömür madenlerinde sağlık müfettişi olarak çalışırken kömür işçilerinin yaşamıyla yakından ilgilendi. 1926'da Londra'da doktorluk yapmaya başladı. Ama sağlığının bozulması üzerine doktorluğu bıraktı. Doktorluk mesleğini bırakması onu yazarlığa yöneltti. 1931'de yayımlanan ilk romanı Hatter's Castle, Şapkacının Şatosu, baskıcı bir babanın ailesine çektirdiği acıları anlatan bir tür töre romanıydı. Bundan sonraki romanları ise kömür madenlerini ve maden işçilerini konu edinir. The Stars Look Down, Yıldızlar Bakarken, genç bir doktorun kendini kanıtlama çabalarını anlatan The Green Years, Yeşil Yıllar, bunun devamı olan Shannon's Way, Pembe Yıllar hep bu çevrenin insanlarıyla ilgilidir. Aşk romanıyla töre romanını bağdaştırmaya çalışan The Steedle, Şahika, yazıldığı günlerde cüretli bir toplumsal eleştiri olarak görüldü. Cronin, en çok satan romanı olarak kalan The Keys of Kingdom, Cennetin Anahtarları, Hristiyan hayırseverliği düşüncesini duygusallaştırarak ele alır, sömürgeciliğin dini boyutlarını işler. 1952'de yazdığı Adventures in Two Worlds, İki Dünyada Serüvenlerse, doktorluk mesleğini ele alır.